Ayrım 12.
Sına kesinlikle inanmanız gerek, yoksa tatsız, sıkıcı bir çocuk olurdunuz. Bitişik de evindeki erkeğin gitmesini sabırsızlıkla bekleyen, sizi düşünen, gecesini size saklayan ve eminim sizi seven güzel bir kız var. Şimdi hadi, gelin de pencereye gidelim, yerini size bırakmakta gecikmeyecek olan kontun gidişini seyredelim. Prudence pencereyi açtı, yan yana dirseklerimizi pervaza dayadık. O, tek tük gelip geçenlere bakıyordu, ben düş kuruyordum. Kadının bütün söyledikleri kafamda uğuldayıp duruyordu. Haklı olduğunu kabul etmekten kendimi alamıyordum. Ama Margaret olan gerçek aşkın bu mantığa uymakta zorluk çekiyordu. Onun için arada sırada Prudence'a döndürecek, bir hastadan umudunu kesen hekim gibi omuzlarını siktirecek biçimde içimi çekiyordum. İçimden, duyguların hızından yaşamın kısa olduğunu insan nasıl da fark ediyor diyordum. Margaret'ı şunun şurasında ancak 2 günden beri tanıyorum. Yalnızca dünden beri metresim oldu. Buna karşın düşüncemi, yüreğimi, yaşamımı daha şimdiden öylesine kapladı ki şu G.. kontunun ziyareti benim için büyük bir felaket haline geldi. En sonunda kont çıktı, arabasına bindi ve gözden kayboldu. Prudence penceresini kapattı. Tam o sırada Margaret bize seslendi. Çabuk gelin, sofrayı kuruyorlar, akşam yemeği yiyeceğiz. İçeri girince Margaret hemen bana doğru koştu, boynuma sarıldı, beni bütün gücüyle öptü. Hala surat asıyor muyuz? Dedi. Prudence, hayır, bitti artık diye yanıt verdi. Ona güzelce ders verdim, uslu olacağına söz verdi. Oh, ne iyi. Elimde olmayarak karyolaya bir göz attım, bozulmamıştı. Margaret'a gelince beyaz sabahlığını giymişti bile. Sofraya oturduk. Çekicilik, tatlılık, içten, yakınlık. Margaret'ta bunların tümü vardı. Arada sırada bundan daha fazlasını ondan istemeye hakkım olmadığını kabul etmek zorunda kalıyordum. Nice kimseler benim yerimde olsalar ne kadar mutlu olurlardı. Ben de Virgilius'un çobanı gibi bir tanrının ya da daha doğrusu bir tanrıçanın bana ihsan ettiği zevklerden yararlanmaya bakmalıydım. Zaman zaman işte böyle düşünüyordum. Prudence'un kuramlarını uygulamaya, 2 sofra arkadaşım kadar neşeli olmaya çabalıyordum. Ama onlarda doğal olan bende bütünüyle zorakiydi. Onları aldatan sinirli kahkahalarım neşeden çok gözyaşlarına yakındı. En sonunda yemek bitti, ben de Margaret'la baş başa kaldım. Her zaman yaptığı gibi ateşin karşısındaki halının üzerine oturdu, üzgün bir halle ocağın alevlerini seyretmeye başladı. Düşünüyordu. Ama neyi? Hiç bilmiyorum. Bense derin bir aşkla onun uğruna nelere katlanmaya hazır olduğumu düşünerek hemen hemen korkuyla, dehşetle ona bakıyordum. Margaret birdenbire bana dönerek, ''Ne düşünüyordun biliyor musun?'' dedi. ''Hayır, aklıma gelen bir tasarıyı.'' ''Neymiş o tasarı bakalım?'' ''Bunu henüz sana söyleyemem ama sonucunun ne olacağını açıklayabilirim. Bunun sonucu şu olacak ki 2 ay sonra serbest kalacağım. Hiç borcum kalmayacak. Böylece de yazın birlikte sayfaya gidebileceğiz. Bunların nasıl sağlanacağını bana söyleyemez misiniz?'' ''Hayır.'' Yalnızca benim seni sevdiğim gibi sen de beni sevmelisin. Her şey yoluna girecek. Bu tasarıyı tek başınıza mı yaptınız? Evet. Ve bunu tek başınıza mı uygulayacaksınız? Margaret ömrümün sonuna kadar unutamayacağım bir gülümsemeyle yalnızca ben sıkıntıları çekeceğim dedi. Ama kârları bölüşeceğiz. Bu kâr sözcüğünü duyunca kızarmaktan kendimi alamadım. Bay de B.'nın parasını de Grixey'le yiyen Manon Lesato'yu anımsamıştım. Ayağa kalktım ve bir parça sert bir sesle karşılık verdim. Sevgili Margaret'cığım, yalnızca kendim bulup kendim işleteceğim tasarıların kârını bölüşmeme izin verin lütfen. Bu da ne demek? Şu demek ki ne yükümlülüğünü ne de kârlarını kabul ettiğim o mutlu girişimde G.. kontunun ortağınız olmasından pek kuşkulanıyorum. Çocuksunuz siz. Beni seveceğinizi sanmıştım. Aldanmışım. Pekala. Bunu söyler söylemez de ayağa kalktı, piyanosunu açtı, her zaman durakladığı o ünlü bölüme gelene kadar bahse daveti çalmaya başladı. Acaba alışkanlık mıydı? Yoksa tanıştığımız günü bana anımsatmak için miydi? Yalnız bütün bildiğim o melodilerle anılarım canlandı, ona yaklaşarak başını ellerimin arasına aldım ve öptüm. Beni bağışlıyor musunuz? Çok iyi görüyorsunuz işte diye karşılık verdi. Ama dikkat edin ki yalnızca ikinci gündeyiz. Daha şimdiden bağışlamam gereken bir durum yarattınız. Körü körüne boyun eğme, söz dinleme vaatlerini hiç iyi uygulayamıyorsunuz. Ne yaparsınız Margaret? Sizi çok seviyorum. En ufak düşüncenizi bile kıskanıyorum. Az önce yaptığınız öneri beni sevinçten deli edecekti. Ne var ki o tasarının uygulanmasından önceki giz yüreğimi burkuyor. İki elimi tuttu, karşı koymaya olanak bulunmayan pek sevimli bir gülümsemeyle yüzüme bakarak "Durun bakalım, biraz mantık yürütelim." dedi. "Beni seviyorsunuz değil mi? Benimle yazlıkta baş başa 3-4 ay geçirmekten pek mutluluk duyarsınız. İki kişilik yalnızlık beni de mutlu eder. Bu bana yalnızca mutluluk sağlamakla kalmaz, sağlığım için de buna gereksinim duyuyorum. İşlerimi bir düzene koymadan o kadar uzun zaman için Paris'ten ayrılamam. Benim gibi bir kadının işleri de her zaman pek karmakarışıktır. Her neyse, her şeyi, işlerimi, size olan aşkımı bağdaştırmak, yoluna koymak çaresini buldum. Evet, size olan aşkım, gülmeyin, sizi sevmek çılgınlığında bulundum. İşte şimdi de siz karşıma geçmiş, gocunmuş haller takınıyorsunuz, bana ağır sözler söylüyorsunuz. Çocuk, 3 kez çocuk, yalnız ve yalnız şunu anımsayın, sizi seviyorum. Başka hiçbir şey içinde üzülmeyin. Hadi söyleyin, anlaştık mı? Çok iyi biliyorsunuz ki bütün istekleriniz kabul edilmiş demektir. Öyleyse bir aya kalmadan herhangi bir köye çekiliriz, dere kıyısında gezinir, bol bol süt içeriz. Ben Margaret Gauthier, böyle konuşmam size garip görünüyordur dostum. Bunun nedeni şu, beni çok mutlu edermiş gibi görünen bu Paris yaşantısı eğer yakmıyorsa canımı sıkar. Ben de böyle durumlarda çocukluğumu anımsatan daha sakin bir yaşamın özlemini duyarım içimde. Kişi ne olursa olsun hep bir çocukluğu olmuştur. Yo, gönlünüz rahat etsin. Emekli bir albayın kızı olduğumu, en pahalı okullarda okuduğumu falan söyleyecek değilim. Yoksul, zavallı bir köy kızıyım. Daha 6 yıl önce adımı yazmasını bilmiyordum. Şimdi içiniz rahat etti değil mi? Birdenbire içimde uyanan isteğin sevincini paylaşmak için başvurduğum ilk insan neden sizsiniz? Hiç kuşkusuz beni kendiniz için değil de yalnızca benim için sevdiğinizi anladım da ondan. Oysa öbürleri beni yalnızca kendileri için sevdiler. Margaret içini çekerek sözlerini sürdürdü. Sık sık yazlığa gittim ama hiçbir zaman istediğim gibi olmadı. Bu kolay mutluluk için size güveniyorum. Kötü olmayın. O birkaç günü bana yaşatın. Kendi kendinize ömrü uzun değil. Benden ilk kez istediği, yerine getirmesi o kadar kolay olan bir şeyi yapmazsam günün birinde pişman olur, vicdan azabı çekerim diye düşünün. Bu sözlere ne karşılık verilir? Hele de insan ilk gecesinin anısı, ikincisinin de beklentisi içinde bulunursa. Bir saat sonra Margaret kollarımın arasındaydı. Bir cinayeti işlememi istese hiç duraksamadan sözünü dinlerdim. Sabahın saat 6'sında ayrıldım. Gitmeden önce akşama buluşuyor muyuz dedim. Sımsıkı sarılıp beni öptü ama hiçbir karşılık vermedi. O gün ondan bir mektup aldım. Şunlar yazılıydı. Sevgili çocuk, biraz rahatsızım. Doktor dinlenmemi söyledi. Bu akşam erkenden yatacağım. Onun için sizi göremeyeceğim. Ama sizi ödüllendirmek için yarın öğleyin bekleyeceğim. Sizi seviyorum. İlk sözüm şu oldu, beni aldatıyor. Alnımı buz gibi bir ter kapladı. Çünkü bu kuşkunun beni alt üst etmesine yetecek kadar o kadını seviyordum artık. Bununla birlikte Margaret'la hemen hemen her gün bu olayı beklemeliydim. Buna hazırlıklı olmalıydım. Başka metreslerimle de bu sık sık başıma gelmişti. Ne var ki ben o zaman olaya hiç de önemsememiştim. Bu kadının yaşamıma bu kadar egemen olmasının nedeni neydi acaba? İşte o zaman evinin anahtarının bende olduğuna göre her zamanki gibi gidip onu görmeyi düşündüm. Ancak böyle davranırsam gerçeği çabucak öğrenebilirdim. İçeride bir erkek bulursam adamı tokatlardım. Bu arada Şanzelize'ye gittim. 4 saat orada kaldım. Margaret görünmedi. Akşam onun her zaman gittiği tiyatroların hepsine teker teker girdim. Hiçbirinde yoktu. Saat 11'de Antin sokağına gittim. Margaret'ın pencerelerinde ışık yoktu. Bununla birlikte ben gene de kapıyı çaldım. Kapıcı hangi daireye çıktığımı sordu. Mademoiselle Gauthier'in dairesine dedim. Daha dönmedi. Çıkıp yukarıda beklerim. Evde hiç kimse yok. Kuşkusuz adama böyle tembih edilmişti. Anahtarım olduğuna göre pekala dinlemeyebilirdim. Ne var ki gülünç bir rezalet çıkarmaktan korktum, dışarı çıktım. Ama evime dönmedim. Sokaktan ayrılmıyordum. Margaret'ın evini gözden kaybedemezdim. Hala öğreneceğim şeyler olduğunu ya da hiç değilse kuşkularımın gerçekleşeceğini sanıyordum. Gece yarısına doğru çok iyi tanıdığım bir araba 9 numaranın pek yakınlarında durdu. G.Conti indi, arabayı saldıktan sonra eve girdi. Bir an için ona da bana da yaptıkları gibi Margaret'in evinde olmadığını söyleyeceklerini ve onun geri çıkacağını göreceğimi umdum. Ne var ki sabahın saat 4'ünde ben hala bekliyordum. Şu son 3 haftadan beri çok acı çektim. Ama öyle sanıyorum ki o gece çektiklerimle karşılaştırılırsa bunlar hiç kalır. 14. bölüm. Evime dönünce tıpkı bir çocuk gibi ağlamaya başladım. Ömründe hiç değilse bir kez olsun aldatılmayan ve insanın nasıl acı çektiğini bilmeyen erkek yoktur. Nöbetin verdiği ve yerine getirecek güce sahip olduğumuza her zaman inandığımız o kararların ağırlığı altında kendi kendime bu sevgiyi, bu ilişkiyi kesip atmak gerektiğini söylüyordum. Posta arabasında yarım ayırtmak, babamın, kız kardeşimin yanına dönmek için sabah olmasını büyük bir sabırsızlıkla bekledim. Hiç olmazsa orada güvendiğim, beni aldatmayacak iki sevginin beklediğini biliyordum. Bununla birlikte neden gittiğimi Margaret öğrenmeden gitmek istemiyordum. Yalnızca artık metresini kesin olarak sevmeyen bir erkek hiçbir şey yazmadan ondan ayrılır. Kafamdan 20 tane mektup yazdım, yaptım, bozdum. Bütün öbür kibar fahişelere benzeyen tıpatıp örneği bir kızla ilişki kurmuştum. Onu aşırı derecede şiirleştirmiştim. O da bana bir öğrenci gibi davranmıştı. Beni aldatmak için insanı küçük düşürücü yakınlıkla bir hileye başvurarak beni aldatmıştı. Durum apaçık ortadaydı. İşte o zaman gururum üstün geldi. Bu bozuşmanın bana çektirdiği acıyı bilme zevkini vermeden o kadından ayrılmalıydım. Sonra da gözlerimde sınırsız bir öfke ve acı yaşlarıyla en güzel yazımla oturup ona şunları yazdım. Sevgili Margaret'ciğim, dünkü rahatsızlığınızın önemsiz bir şey olduğunu umarım. Akşam saat 11'de sizden bir haber alabilmek amacıyla evinize uğradım. Daha gelmediğinizi söylediler. Bay de G. Benden daha talihliydi. Çünkü birkaç dakika sonra geldi, sabahın saat 4'ünde hala sizdeydi. Size geçirdiğim o can sıkıcı birkaç saati bağışlayın. Ve size borçlu olduğum mutlu anları ömrüm boyunca asla unutmayacağıma emin olun. Bugün de gelip sağlık haberlerinizi sorabilirdim ancak babamın yanına dönmeyi düşünüyorum. Elveda Margaret'ciğim. Ne sizi istediğim gibi sevebilecek kadar zenginim, ne de istediğiniz şekilde sizi sevecek kadar yoksulum. Onun için ikimiz de unutalım. Siz hemen hemen hiç umursamadığınız bir adı, ben de olanaksız hale gelen bir mutluluğu. Anahtarınızı geri gönderiyorum. Ben hiç kullanmadım. Dünkü gibi sık sık hastalanırsanız size bir yararı dokunabilir. Görüyorsunuz ya, küstah bir alay eklemeden mektubu bitirmek gücünü kendimde bulamamıştım. Bu da hala ne derece aşık olduğumu açıkça kanıtlıyordu. Mektubu belki de üst üste 10 kez okudum. Margaret'ı bir parça üzeceğini düşünmek beni biraz sakinleştirdi. Mektuptaki sözüm ona duygularla kendime cesaret vermeye çalıştım. Saat 8'de uşağım içeri girince hemen götürmesini söyleyerek pusulayı ona verdim. Joseph, bütün uşaklar gibi benimkinin de adı Joseph'tı, bana karşılığını bekleyecek miyim diye sordu. Karşılık verilip verilmeyeceğini sorarlarsa bilmediğini söyler ve beklersiniz. Hala bir yanıt vereceği umuduna sarılıyordum. Ne kadar zavallı ve zayıf yaratıklarız. Uşağım dönünceye kadar geçen zaman sonsuz bir huzursuzlukla çırpındım, durdum. Kimi zaman Margaret'ın kendini bana nasıl verdiğini anımsayarak ne hakla küstah bir mektup yazdığımı kendime soruyordum. Pekala bana G.Comte'nin beni değil benim onu aldattığımı söyleyerek karşılık verebilirdi. Pek çok kadına bir sürü aşık edinmeyi sağlayan bir düşünce biçimidir bu zaten. Kimi zaman da o kızın ettiği yeminleri anımsıyordum. İşte o zaman mektubun gene de çok yumuşak olduğunu, benimki kadar içten bir sevgiyle alay eden bir kadının onurunu kıracak, onu rezil edecek kadar güçlü sözler bulunmadığına kendimi inandırmak istiyordum. Sonra ona mektup yazmayıp da günün içinde kalkıp kendim gitsem daha iyi olurdu diye aklımdan geçiriyordum. Hiç olmazsa o şekilde ona döktüreceğim gözyaşlarının zevkini tadardım. Kısacası birbirini tutmaz düşünceler içinde bocalayıp duruyordum. En sonunda acaba nasıl bir karşılık vereceğini düşünmeye başladım. Göstereceği bahaneyi kabul etmeye hazırdım bile. Joseph döndü, ona ne haber dedim. Uşak bana efendim hanım yatıyormuş, daha uyanmamış yanıtını verdi. Ama uyanır uyanmaz mektubu kendisine verecekler. Bir yanıt olursa getirecekler. Uyuyormuş. 20 kez mektubu geri aldırmak için uşağı göndermeye karar veriyordum ama her keresinde içimden kim bilir belki de mektubu vermişlerdir bile pişman olmuşum gibi olur diye geçiriyordum. Bana bir yanıt vermesi olanağının bulunduğu saat yaklaştıkça o mektubu yazdığıma daha fazla pişman oluyordum. İşte o zaman bekleyen kimselerin o boş inancıyla biraz sokağa çıkarsam dönüşümde bir yanıt bulacağımı sandım. Sabırsızlıkla beklenen yanıtlar hep insan evinde bulunmadığı zamanlarda gelir. Yemek yemek bahanesiyle evden çıktım. Her zaman yapmaya alışık olduğum gibi caddenin köşesindeki Foy lokantasında yemeğimi yiyecek yerde Ponceroy'a gitmeyi ve Antin Caddesi'nden geçmeyi yeğledim. Uzaktan bir kadın karaltısı seçince her seferinde bana bir yanıt getiren Nani'nin geldiğini sanıyordum. Bir postacıya bile rastlamadan Antin Caddesi'nden geçtim. Palais Royal'e geldim, Viery'e girdim. Garson bana kendi isteklerini yedirdi. Daha doğrusu önüme getirdi. Çünkü ağzıma bir lokma sokamadım. Elimde olmadan gözlerim saatten hiç ayrılmıyordu. Margaret'tan bir mektup bulacağım kesin inancıyla eve döndüm. Kapıcıya hiçbir şey bırakmamışlardı. Son umudum uşağımdaydı. O da gittiğimden beri hiç kimseyi görmemişti. Eğer Margaret bir yanıt verecek olsaydı, şimdiye kadar çoktan vermiş olması gerekirdi. İşte o zaman mektubumdaki yazılara acı acı pişman olmaya başladım. Hiç sesini çıkarmamalıydım. Böylece merak edip beni arardı. Çünkü bir gün önceki randevuya gelmediğimi görünce bunun nedenini sorardı. Ben de işte ancak o zaman durumumu açıklardım. Bu şekilde davransaydım kendini özürlü göstermek zorunda kalacaktı. Zaten benim de bütün istediğim onun kendini temize çıkarmasıydı. Göstereceği nedenlere her ne olursa olsun hepsine inanacağımı, onu bir daha hiç görmemektense her şeye katlanmaya razı olacağımı hissediyordum bile. Kalkıp kendisinin evime geleceğini sanacak hale gelmiştim. Ama saatler geçti, o gelmedi. Kuşkusuz ki Margaret bütün kadınlar gibi değildi. Çünkü yazdığıma benzer bir mektubu alıp da herhangi bir karşılık vermeyecek pek az kadın vardır. Saat 5'te Şanzelize'ye koştum. Eğer onunla karşılaşırsam ilgisiz bir hava takınırım diye düşünüyordum. O da artık kendisini hiç düşünmediğime inanır. Royal Caddesi'nin dönemecinde onu arabasında geçerken gördüm. Karşılaşma öyle ani oldu ki sarardım. Heyecanımı gördüğümü bilmem ama ben o kadar heyecanlıydım ki yalnızca arabasını gördüm, başka hiçbir şey fark etmedim. Şanzelize'deki gezintimi sürdürmedim. Tiyatroların afişlerine baktım çünkü onu görebilmek için hala bir şansım vardı. Palais Royal'de bir oyunun ilk gösterisi vardı. Hiç kuşkusuz Marguerite onu seyredecekti. Saat 7'de tiyatrodaydım. Bütün localar doldu ama Marguerite görünmedi. Bunun üzerine Palais Royal'den ayrıldım. Sonra da onun sık sık gittiği bütün tiyatrolara girdim. Vaudeville, Variety, Opera Komik Tiyatrosu'na baktım. Hiçbir yerde yoktu. Ya gösteriyle ilgilenmeyecek kadar mektubum onu üzmüştü ya da benimle buluşmaktan korkuyor, bir açıklama yapmak zorunluluğundan kaçınıyordu. Caddede yürürken kendini beğenmişliğim işte bana bunları fısıldıyordu. Tam o sırada Gaston'a rastladım. Nereden geldiğimi sordu. Palais Royal'den. Ben de operadan geliyorum dedi. Hatta sizi orada göreceğimi sanıyordum. Neden? Çünkü Marguerite de oradaydı. Ya orada mıydı? Evet. Yalnız mıydı? Hayır. Yanında hanım arkadaşlarından biri vardı. Başka kimse yok muydu? Düzesine bilen için G.Kontu geldi ama Margaret Duke'le gitti. Her dakika sizin görünüvereceğinizi sandım. Yanımdaki koltuk bütün gece boş kaldı. Onu sizin tuttuğunuza bayağı kesin olarak inanmıştım. Peki ama Margaret'in gittiği her yere ben niçin gideyim? Aman canım, onun aşığısınız da ondan elbette. Bunu size kim söyledi? Dün rastladığım Prudence'dan duydum. Sizi kutlarım dostum. Öyle her isteyen sahip olamayacağı güzel bir metres doğrusu. Onu koruyun. Size onur verir. Gaston'un şu basit sözleri alınganlıklarımın ne kadar gülünç olduğunu bana gösterdi. Bir gün önce onunla karşılaşsaydım da benimle böyle konuşsaydı hiç kuşkusuz bu sabahki o aptalca mektubu yazmazdım.